Değerli dinleyicilerimiz, yorumuna başladığımız Eskantlaşmadan Hoşaya kitabının bu programımızda giriş kısmının ikinci kısmına bakacağız. Bir önceki programımızda dediğim gibi, Yeşaya, Yeremye, Hezekiel ve Daniel'e büyük peygamberler denirken, Hoşaya ile başlayıp Malaki ile biten 12 kısa peygamberliğe de küçük peygamberler denilmektedir. Küçük peygamberler olarak adlandırılmalarının nedeni, kitapların içeriğinden dolayı değil, boyutlarından dolayıdır. Ancak Hoşaya kitabı Daniel kitabından daha uzun bir kitap olduğu için bu bölünme kriterleri tam olarak doğru değildir. Aslında sözde küçük peygamberler hiç de küçük değildirler. Her biri birinci ligde oynayan ve getirdikleri mesajda da yıldız olan kişilerdi. Bu kitabın yazarı Hoşaya peygamberdir. Hoşaya krallığın bölündüğü dönemde yaşadı. İsrail Krallığı diye adlandırılan Kuzey Krallığı'na gönderilen bir peygamberdi. Güney Krallığı da Yahuda Krallığı olarak biliniyordu. Hoşaya'nın yaşadığı dönemi Hoşaya bize kitabında aktarıyor. Hoşaya 1. bölüm 13. ayette. Şöyle diyor. Uziya, Yotam, Ahaz ve Hiskiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde Rabbin Beyaroğlu Hoşaya'ya bildirdiği sözler. Hoşaya önce Yahuda'nın 4 kralından sonra da İsrail krallığının Kuzey krallığının kralından söz eder. Kitabın içeriği gösterdiği gibi Hoşaya İsrail'in Kuzey krallığına gönderilen bir peygamberdi. Hoşaya peygamber aynı zamanda Amos peygamberin de çağdaşıydı. Amos da İsrail'e gönderilen bir peygamberdi. Yahuda'ya peygamber olarak gönderilen Mika ile Yeşaya peygamberin de çağdaşıydı. Hizmeti yarım yüzyıldan fazla sürdü ve İsrail'in esirliğinde peygamberliğinin gerçekleşmesini görecek kadar da yaşadı. Güney krallığındaki Yeremye ile kıyaslanabilir. Yeremye peygamber Güney krallığını esir düşecekleri konusunda uyardı ve bunu görecek kadar da yaşadı. Hoşaya peygamber de Kuzey krallığını Asurluların esiri olacaklarına dair uyardı ve bunu görecek kadar da yaşadı. Bu kitabın konusu Tanrı'ya geri dönmenin yakarışı oluşturur. Hoşaya'nın peygamberliğinin arkasında yatan öykü, yıkılan bir yuvanın trajedisidir. Hoşaya'nın bireysel deneyimi mesajının zeminini oluşturur. Kırık bir kalple ulusa konuşmak için yıkılan yuvadan çıkar. Tanrı'nın nasıl hissettiğini tam olarak biliyordu. Çünkü kendisi aynı şekilde hissediyordu. Yuva, aile, toplumun temelidir değerli dinleyicilerimiz ve bütün insanlar için böyle olmuştur. Tanrı insanlığa aileyi, yuvayı verdi. İnsana bunu başlangıçta verdi. Toplumsal yapıdaki en önemli birimdir aile yapısı. Evren için atom neyse toplum içinde yuva, aile odur. Evrenin yapı taşı atomdur değil mi? Yuva da, aile de toplumun yapı taşıdır. Bir binanın karakteri ve rengi o binada kullanılan tuğlalar tarafından belirlenir. Hiçbir ulus nüfusu oluşturan yuvalardan daha güçlü değildir. Çünkü yuva, aile ocağı o toplumun rengini, o toplumun görüşünü belirlerler. Yuva, aile bir ulusu birbirine bağlayan zincirdir. Ve her biri önemli bir halkadır değerli dinleyicilerimiz. Yuva yaşadığımız, hareket ettiğimiz ve biz olduğumuz yerdir. Yuvada, aile ocağında kendimiz oluruz. Dışarıya çıktığımızda hem fiziksel hem de psikolojik olarak giyiniyoruz değil mi? Kapıdan sokağa çıkarken belirli maskeler takarız. Ama yuvanın duvarları arasında maskemizi çıkarıp kendimiz oluruz. Yuvanın stratejik durumundan dolayı Tanrı bunu korumak için belirli ihtiyat tedbirleri aldı. Öneminden dolayı onu belirli siperlerle çevirdi. Bunlardan biri evliliktir. Tanrı evlilik kurumunu diğer kurumlardan çok çok daha öneme aldı, ona önem verdi. Evliliği toplum yaratmadı, toplum evliliği buldu. Evliliği yaratan ve onu insanlığa veren Tanrı'dır. Evlilik doğrudan onun sözüne dayanır. İncil'de Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın diyor. İlk evlilik törenini düzenleyen Tanrı'dır. İlk çifti bereketleyen Tanrı'dır. Evlilik yasal bir antlaşmadan, ekonomik bir düzenlemeden ve sevgi birliğinden daha önemlidir. Bu Tanrı'nın bir eylemidir. Evlilik Rabbin buyruğuna dayanır. Pek çok kişi evlenmek için gereksinimleri olan tek şeyin izin ve vaiz olduğunu zanneder, özellikle Batı dünyasında. Dostum, başarılı bir evlilik yapacaksanız Tanrı'nın da orada ailenin ortasında olması gerekir. Eğer evliliği Tanrı oluşturmazsa o evlilik uzun sürmez. Tanrı evlilik çerçevesinde insanların çoğalmasını istedi. İşte yuvayı yapan da budur. İkisi tek bir beden olacaklar. İnsan Aden bahçesinden çıkmadan önce Tanrı ona bu kurumu verdi. Adem'le Havva'nın giymiş olduğu derinin yanı sıra ellerinde Tanrı'nın verdiği evlilik cüzdanı vardı. Hepsi bu. Aden bahçesinden ortaya çıkan tek kurumdur. Evlilik saygıdeğer bir ilişkidir. Kutsal bir birliktir. Yeni antlaşma Tanrı'nın bu konudaki düşüncesini şöyle özetler. Herkes evliliğe saygı göstersin. Bu nedenle evlilik küçük bir yasal eylemle, kızgınlıkla bitirilemez. İnatçılıkla, bencillikle, kavgayla bitirilemez. Ben kişisel olarak evliliği bitiren iki neden olduğuna inanıyorum. Tabii burada gerçek bir evlilikten söz ediyorum. İlk neden, ilişkiyi otomatik olarak bitiren ölümdür. İkincisi de sadakatsizliktir. Değerli dinleyicilerimiz, Hoşea'nın peygamberliğinin zeminini bir kadınla yıkılan bir yuvanın öyküsü oluşturur. Bu öykü Tanrı'nın ideal evlilik ve kadınlık anlayışıyla kıyaslanmalıdır. Tanrı bunu bizzat kendi öyküsünü anlatmak için kullanır. Efraim'in dünya haritasında görünmeyen birçok küçük kentlerinden birinde iki genç insan yaşıyordu. Biri Hoşea adlı genç bir delikanlı, diğeri de Gomer adlı genç bir kızdı. Aşık oldular, milyonlarca kere tekrarlanan ama hiç bıkkınlık vermeyen o hikaye işte. Birbirlerine çılgınca aşık olduklarını söylemenin pek de hayal gücünü zorlayacağını sanmıyorum. Anlaşılmayan bir nedenden ötürü Gomer kötü bir yola gitti. İnsanlığın bildiği o eski mesleğe yöneldi. Hoşea'nın kalbi kırıktı ve bütün benliğini utançla kapladı. Musa peygamberin yasasına başvurmayı düşünmüş olmalı. Onu kentin ihtiyarları önüne çıkartıp yasanın uygulanmasını isteyebilirdi. Bu durumda kız ona ihanet etmiş olduğu için taşlanabilirdi. Hoşea da bu durumdan kurtulabilirdi, aklanabilirdi. İşte bu bağlantıda Hoşea kitabı başlıyor. Rab Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: git kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun, çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor. Hoşea 1 ayet 2. Bazı yorumcular bunun sadece bir kinaye, yani üstü kapalı olduğunu ve gerçekte böyle bir şeyin olmadığını söyler. Tanrı'nın sözüyle oynanan böyle bir oyun Tanrı'nın sözünü sulandırır ve esin kaynağı olmaktan çok mide bulandırır. Şu gerçek ile yüz yüze gelelim değerli dinleyicilerimiz. Tanrı Hoşea peygambere Musa peygamberin yasasını çiğnemesini buyurdu. Yasa kızın taşlanarak öldürülmesini söylerken Tanrı ona bu kızla evlenmesini söyledi. Tanrı'nın Hoşea'ya buyurduğu bu şey onun bütün benliğini sarsmıştı. Ama Hoşea karşı koymadı, itaat etti. Gomer'le evlendi ve ona adını verdi. Gomer de onun evine onun karısı olarak geldi. O küçük kentte dedikodunun hızla yayıldığından emin olabilirsiniz. Eleştiri denizinde Hoşea'nın evi ıssız bir oda olmuştur. Yerel toplumda bir tecrit hücresi oldu. Evdeki cüzdan vakası bile dış dünya ile ilişkiyi bu kadar etkin bir şekilde kesemezdi. Zavallı Hoşea. Çocuklar bu evde doğdu. 3 çocuktu. İkisi erkek, biri de kız. Adları anlam açısından korkunç bir hikaye anlatır ve İsrail ulusu için daha büyük bir anlam ve mesaj içerir. En büyüğü Yizreel idi. Bu adın anlamı Tanrı ekecek ve Tanrı dağıtacaktır. Tanrı'nın Hoşea peygambere anlattığı gibi bunun nedeni Yehu soyuyla ilgiliydi. Yehu soyu Ahaz evini yıkmak için Tanrı'nın talimatlarını yerine getirmiş olmasına rağmen bunu nefret ve kişisel bir hınçla yapmıştı. Bu nedenle Tanrı, İsrail'i dağıtacağım ama yargımda merhamet olacak diyor. İkinci çocuğun adı Lo-Ruhama idi ve bu isim de merhamete ermeyecek ya da bir bakanın merhametini hiç bilmedi anlamına gelir. O öksüz değildi ama babasının kim olduğunu bilmiyordu. Hoşea'nın evinde olan bir skandaldı bu. Tanrı bu durum aracılığıyla değerli dostum, putperestliğe yönelmiş olan Kuzey Krallığı hakkında benim merhametimi bilmeyeceksiniz çünkü ben sizin babanız değilim diyor. Üçüncü çocuğun adı halkım değil anlamına gelen Lo-Ammi idi. Bunu tekil şahıs şeklinde kullanırsanız çocuğum değil anlamına gelir. Hoşea'nın dönemine verilen ne büyük bir mesaj. Ve bu mesaj bizim günümüz için de geçerlidir. Çünkü liberal teologlar, Tanrı sözüne yani önem vermeyen kişiler, herkesin Tanrı'nın çocuğu olduğu iddiasındadırlar. Tanrı onların hatalı olduğunu söylüyor. Onun hiç gayri meşru çocuğu yoktur. Tanrı, çocukların kim olduğunu biliyorum. Benim çocuklarımın insan icadı birlikteliklerinden mi doğduğunu sanıyorsunuz? Kesinlikle böyle değil. Bir kişi yalnızca İsa Mesih'e iman ederek benim çocuğum olur diyor. Çünkü İsa Mesih'e iman eden bir kimse değerli dostum, günahları bağışlanır ve Tanrı'nın çocuğu olur. İnsan günah içerisindeyken, biliyorsunuz günah, Tanrı'ya karşı olan günahtır. İnsan günah içerisindeyken Tanrı'nın çocuğu değildir. Elbette yaratılış açısından Tanrı herkesin yaratıcısıdır. Ama Tanrı ile kişisel ilişki kurmak için insanların günahlarının bağışlanması gerekir. Günahları bağışlanan ki bu ancak İsa Mesih aracılığıyladır. O zaman günahları bağışlanan kimseler Tanrı'nın çocukları oluyorlar. Ve Rab ise de kendi döneminde İbrahim'in çocukları olduklarını iddia eden Yahudi din adamlarına siz babanız iblistensiniz dedi. Tanrı'nın çocukları olduklarına dair hiçbir iddiada bulunamazlardı. Dostum, Lo-Ammi misiniz? Tanrı'nın çocuğu mu yoksa gayri meşru bir çocuk musunuz? Bunu ruhsal kapsamda soruyorum. Sizi temin ederim ki Tanrı'nın çocuğu olabilirsiniz. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin tümüne Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor kutsal kitap Yuhanna 1.12'de. Hoşea peygamberin ev hayatı kederli bir hikayedir ve hikaye devam eder. Gomer evi terk etti. Eski mesleğine döndü ve fahiş oldu. Tanrı bu adama kesinlikle şöyle diyecektir. Hoşea, sen elinden geleni yaptın. Bu kadını düzeltmeye çalıştın ama çabaların bir işe yaramadı. Bırak gitsin. Ama hayır, Tanrı git onu evine geri getir der. Hoşea peygamber de onun peşinden gitti. Gomer eve dönmeyi reddetti. Hoşea da çocukları yalvarmaları için ona gönderdi. Gomer yine de dönmedi. Sonra o dönemdeki bu çeşit kadınların yaptığı gibi kendisini köleliğe sattı. Hoşea'ya gidip onu satın aldı ve eve geri getirdi. Değerli dostum, kurtarıcımızın bize verdiği bu resme bir bakın. O bizi yarattı, yani Tanrı bizi yarattı ve biz de ona aitiz. Sonra Rabbe sırtımızı dönmekle ve dünyaya sevgimizi, zamanımızı vermekle suç işledik. Ve biz günahkar olduğumuz halde Rab bu dünyaya geldi ve bizi çirkin durumumuzdan satın aldı öyle ki onun yasal çocukları olabilelim. Bu ne büyük bir kayra, ne büyük bir sevgi değil mi? Bu deneyimden sonra Gomer sadık bir eş oldu mu? Kayıtlar bize onun sadık bir eş olmadığını söyler. Ama biz Hoşea peygamberi evden utanç içerisinde çıkıp tüm ulusun önünde acı bir yürekle yürüdüğünü görüyoruz. Kederi dayanılmaz boyuttadır. Ve yanaklarından süzülen gözyaşlarıyla İsrail ulusuna Tanrı'ya vefasızlık ettiniz. Tanrı'ya sırtınızı döndünüz. Tanrı'ya ihanet ettiniz. Tanrı'nın nasıl hissettiğini biliyorum. Çünkü ben de aynı şekilde hissediyorum. Tanrı'nın kalbini kırdınız diyerek onları suçladı. İnsanı etkileyen bir manzara değil mi? Hoşea ulusu suçladı. Suçların suçu için suç kararını ilan etti. Onların günahının çok büyük olduğunu ve Tanrı'nın yargısını bekleyebileceklerini basitçe anlattı. Bu halk Tanrı'yı tanımıştı. Onları Mısır'dan kurtarmış olan Tanrı onlara, Mısırlılara ne yaptığımı ve sizi getirmek için sizi nasıl kartalların kanatlarında taşıdığımı gördünüz demişti. Oysa onlar sırtlarını Tanrı'ya dönüp kendilerini altın bir buzağı yaptılar. Ve Hoşea'nın zamanında bile derslerini daha öğrenmemişlerdi. Çünkü o zaman Kuzey Krallığında iki altın buzağı vardı, put vardı. Halk diri ve gerçek Tanrı'ya sırtını dönüp buzağıya, putlara tapınmaya başlamıştı. İsrail ruhsal anlamda fahişelik ediyordu. Günahları dünyadaki en büyük günahtı. Şimdi siz imansızlığın en büyük günah olduğunu sanıyordum diyebilirsiniz. Bir bakıma değerli dostum, imansızlık en büyük günahtır ama bu bir eylem değil, bir durumdur. Hepimiz Tanrı'ya karşı isyan içerisinde doğduk ama Tanrı'ya şükürler olsun ki Mesih'in ölümü günahımızın cezasını ödedi. Siz ve ben İsa Mesih'e iman edersek o bizi kurtaracaktır. İmansızlığın kötü bir günah olduğu ve hiç çaresinin olmadığı doğrudur. Çaresi Mesih'e güvenmek ve ona iman etmektir. İmansızlıkta devam ederseniz çareyi reddedersiniz. Dünyada en büyük olarak düşünebileceğiniz başka bir günah vardır. Bu da ışığa karşı olan günahtır. İsa Mesih'in müjdesinin ışığına sahip olup da onu reddetmek, ışığa karşı günah işlemek demektir. Açıkçası Tanrı'nın yargı kürsüsünün önünde bir kilise üyesi olarak müjdeyi devamlı duyup da onu reddeden biri olmaktansa, Afrika'nın en karanlık ormanlarından gelen bir putperest olmayı tercih ederdim. Ama en büyük günah bu değildir. Dünyadaki en büyük günah sevgiye karşı işlenen günahtır. Bu hapseneden daha kötüdür ve Hoşea'nın mesajını da bu oluşturur. Gomer sadece evlilik yeminini Hoşea'nın karısı Gomer sadece evlilik yeminini bozmaktan suçlu değildi. Evlilik yeminini bozmak zaten kötü bir şeydir ama o kendisini seven birine karşı günah işledi. En kötü günah budur. Dostum, sizi seven Tanrı'ya ve kurtarıcıya karşı günah işlemek putperest dünyanın animizminden ve hayvaniliğinden daha kötüdür. Putperestliğin günahı Tanrı'nın sevgisine karşı günah işleyenlerin yanında hiç kalır. Yeraltı dünyasının ahlaksızlığından ve yerüstü dünyasının cin ve şeytanlara inanışından daha karanlık ve daha derindir. Hoşea peygamber, günahın ve sevginin ne olduğunu biliyordu. Sevgiye karşı işlenen günah, günahı ağırlaştırır. İsrail, Tanrı'nın sevgisinin hiçbir ulusun bilmediği bir şekilde biliyordu. Onun kurtarışını, onun korumasını, onun affını, onun esinlemesini ve onun sevgisini biliyordu. Buna rağmen ne yaptı? Tanrı'ya dönecek yerde, Tanrı'ya tapınacak yerde putlara döndü ve kendisini onlara verdi. Bu günahın en kötü, en ağır halidir. Ancak Tanrı ondan vazgeçmeyecekti. Zafer sevginindir. Tanrı'nın hikayesini anlatan Hoşea'nın peygamberliğine dönelim. İlkin buradaki suçlamaya bakalım. Efraim putlarına sarıldı. Bırak onu diyor Hoşea 4:17'de. Efraim adı İsrail adıyla eş anlamlıdır. Ve o İsrail'i ruhsal zinayla suçluyor. Sonra sonsuz Tanrı'nın nabız gibi atan büyük tutkusuna dikkat edin. Nasıl vazgeçerim senden ey Efraim? Nasıl teslim ederim seni ey İsrail? Admaya yaptığımı nasıl sana yaparım? Seni nasıl Sevoyem'e çeviririm? Yüreğim değişti içimde. Alevlendi acıma duygularım. Hoşea 11:8. Tanrı İsrail'den vazgeçmeyeceğini söylüyor. Onu çok ama çok seviyor. İşte Hoşea'yı, Gomer'i gidip getirmesi için ikinci ve üçüncü kez göndermesinin nedeni budur. İsrail için hissettiklerinin Hoşeya'nın bilmesini istiyordu. Sonunda zaferi görüyoruz. Ey Efraim, artık ne işin var putlarla? Yanıtlayacak, seninle ilgileneceğim. Yeşil çam gibiyim ben. Senin verimliliğin benden kaynaklanıyor. Hoşeya 14:8. İsrail'in Tanrı'ya döneceği bir gün vardı. Bu bizi değerli dostum, Gomer'in sonunda değiştiği ve iyi bir eş ve anne olduğuna inanmaya yöneltir. Bundan emin olamayız ama İsrail'in bir gün tüm yüreğiyle Tanrı'ya döneceğinden emin olabiliriz. Bugün İsrail Tanrı'ya dönmemiştir. Yüreği Tanrı'dan uzaktır. Ama bir gün gelecektir o. Burada her birimizin hayata geçirmesi gereken bir şey var mı? Bu korkunç ruhsal zina betimlemesi günümüzdeki inanlıya uyarı mı? Evet, kilise yani inanlılar topluluğu Tanrı'nın gelini olarak betimlenir. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum çünkü sizleri el değmemiş kız gibi tek bir ere, Mesih'e sunmak üzere nişanladım diyor Elçi Pavlos 2. Korintoslular 11:2'de. Ve Rabbise Mesih Efes'teki kiliseye şöyle dedi: yaptıklarını, emeğini, sabrını ve kötü kişilere katlanamadığını biliyorum. Kendilerine haberci süsü vermelerine karşın haberci olmayanları sınayıp yalancı bulduğunu da biliyorum. Katlandığını, adıma bağlılık yüzünden dayandığını, yorulmadığını biliyorum. Ama senden yakındığım bir sorun var. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Vahiy 2, 2-4 ayetler arası. Dostum, öğretinizde doğru ve Mesih hizmetinizde aktif olmanız yeterli değildir. Bunlar önemlidir, hem de çok çok önemlidir. Ama elzem olan sevgidir. İlk sevginizi bıraktınız mı? Bugün Rabbi seviyor musunuz? Hoşeya adı kurtuluş anlamına gelir. Yeşu'nun başka bir şeklidir ki bu da İsa adının Grekçe şeklinin İbranice adıdır. Kilise yeni antlaşma Hoşeya'sının gelinidir ama bizim Hoşeya'mız ruhsal fahişe ile birleşir. Vahiy kitabının 17. bölümü kutsal kitaptaki en korkunç manzarayı sergiler. Kiliseyi kişiselleştirir ve ona büyük fahişedir. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anasıdır. Bu günümüzde kilisenin de izlediği bir modadır. Gerilimlerin ve ruhsal deneyimdeki gerçeklik eksikliğini meşguliyetle kapatmaya çalışan bir sürü imanlı vardır. Dünyada sinirsel gerginlikten başka hiçbir şey yoktur. Kendilerini açık yüreklilikle onu seviyorum, ona karşı dürüstüm diyemezler. Rabbimiz gözyaşları içerisinde kiliseyi ılık olmakla suçlar. Tanrı ılık bir kadınla evlenen adama, değerli dostum, merhamet etsin. Tanrı ılık bir kiliseyle birleşen kurtarıcımıza merhamet etsin. O keşke sıcak ya da soğuk olaydınız diyor. Değerli dostum, size Mesih'le olan ilişkinizi sormak istiyorum. Ruhunuzla kurtarıcınız arasında hiç kara bulutlar girdi mi? Karşıdan karşıya geçerken aniden durup dua eden Spurgeon'la ilgili bir olay anlatılır. Karşıya geçtikten sonra yanında arkadaşı yolun ortasında dua etmek için neden durdun diye sordu. Spurgeon'un yanıtı şöyle bir şeydi: ruhumla Mesih arasına bir kara bulut girdi ve bu bulutun kalkmasına yolun diğer tarafına geçinceye kadar bile izin veremezdim. Değerli dostum, Rabisa Simon Petrus'u iş başına geçirmeden önce ona beni seviyor musun sorusunu yöneltti. Bu şafak vakti Galile Gölü'nün önünde sorulan soru kadar önemlidir. Değerli dostum, sırtınızı biricik oğlunu verecek kadar dünyayı sevene döndüğünüzde yalnızca kötü bir şey yapmakla kalmıyor, imansızlık içerisinde uzaklaşarak günahların en büyüğünü işliyorsunuz. Sizi seven ve sizin için ölen bir Tanrı'dan uzaklaşıyorsunuz. Bunun eşiti olan başka bir günah yoktur. Oysa Tanrı sizi çağırıyor.